Ayrım 2. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Akli Kemal, Atatürk'ün akıllı projeleri. Sinan Meydan. Sayfa 28. Tarım devrimi. Cumhuriyet ilan edildiğinde Türkiye'de toplam nüfusun %82'si tarımla uğraşmaktadır. Toplam ulusal gelirin %58'i tarımdan sağlanmaktadır. Ancak tarım ilkel yöntemlerle yapıldığı için ve topraklar bilinçsiz kullanıldığı için üretim çok azdır. Türkiye güya tarım ülkesidir ama çok az tarım mühendisi vardır. Ekmeklik unun bile çoğu dışarıdan satın alınmaktadır. Sığır vebası hayvancılığı öldürmektedir. Ayrıca köylü topraksızdır. Köylünün sabanı ve öküzü bile yoktur. 1927 sayımına göre Türkiye'de 1.187.000 kara sabana karşılık büyük çoğunluğu 4 yıllık Cumhuriyet döneminde dağıtılan yalnızca 211.000 demir pulluk vardır. Yahya Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, 3. Baskı, İstanbul, 1994, sayfa 102. Metin Aydoğan, Atatürk ve Türk Devrimi, Ülkeye Adanmış Bir Yaşam, 2. 10. Baskı, İzmir, 2008, sayfa 300. Doğuda Cumhuriyet'le de insanlıkla da bağdaşmayan aşiret düzeni vardır. Köylü hem ağanın hem öşür, aşar, yol ve hayvan vergilerinin hem de bu vergileri toplayan mültezimlerin baskısı altındadır. Gerçi Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde tarımdaki yetersizliğe karşı bazı çareler aranmış ve bu çerçevede 1885'te Halkalı'da bir yüksek tarım okulu açılmıştır. Ayrıca Selanik, Bursa ve Adana'da tarım uygulama okulları açılmıştır. Ancak girilen savaşlar nedeniyle bu okullardan beklenen verim alınamamıştır. Özer Ozankaya, Cumhuriyet Çınarı, Ankara, 1994, sayfa 262. Atatürk, Türkiye'nin öncelikli sorunlarından birinin tarım olduğunu düşünerek işe başlamıştır. Konuşmalarında sıkça tarımın önemine vurgu yapmıştır. Ona göre kılıç kullanmaktansa saban kullanmak çok daha yararlıdır. Kılıç kullanan kol yorulur. Nihayet kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kında küflenmeye, paslanmaya mahkum olur. Fakat saban kullanan kol gün geçtikçe daha ziyade kuvvetlenir ve daha çok kuvvetlendikçe daha çok toprağa sahip olur. Koca Türk, Age, sayfa 318. Türkiye'nin bir modern tarım ülkesi olması gerektiğini belirten Atatürk, bunun en kısa zamanda gerçekleşmesi için makineli tarıma geçilmesi gerektiğini söylemiştir. Ben de çiftçi olduğumdan biliyorum. Makinesiz ziraat olmaz. El emeği güçtür. Birleşiniz. Birliklerle makine alırsınız. Senede 100 dönüm çalışır, 10 misli eker, 100 misli elde edersiniz. Bir de toprağa sevdiği tohumu bulup atmalıdır. Memleketimiz çiftçi memleketi olmaya henüz hak kazanmamıştır. Ziraat memleketi olacağız. Bu da ancak makineli ziraatla olacaktır. Age, sayfa 318. El emeği yeterli değildir. Makinelerden yararlanmak lazımdır. Asırlardan beri kullanmakta olduğumuz sabanları bir tarafa bırakacağız. Çağın ilerlemesinin gerektirdiği bütün zirai alet ve araçları memlekete getireceğiz. İnsan kuvvetini makineyle telafi etmek mecburiyetindeyiz. Fakat yalnız çalışmak, yalnız lazım olan zirai alet ve araçları elde etmek yeterli değildir. Çalışmanın yolunu da bilmek lazımdır. Bunun için de ilim lazımdır, fen lazımdır, irfan lazımdır. Bundan ötürü çiftçilerimizi bu görüş noktasında yetiştirmek icap eder. Bu yoldan gideceğiz. Age, sayfa 318. Bütün çiftçilerimizin makine sahibi olması, makine kullanmayı bilmesi, makine yapacak kurumlara sahip olması lazımdır. Bu da yeterli değildir efendiler. Eğer biz bu faaliyetlerin ürününü tarlada, köyde, harmanda çürümeye mahkum edersek halkın çalışması ödülsüz kalır. Lazımdır ki bu ürünler dışarıya da iletilebilsin. Onun için de yollar lazımdır, muhtelif taşıt araçları lazımdır. Demir yolu, otomobil ve diğerleri. Ne hazindir efendiler. Konya, Eskişehir şurası ve burası birer hazine olduğu halde vasıtasızlık yüzünden başka taraflara iletilemiyor. İhtiyacımız olan bir kısım buğdayı dışarıdan getiriyoruz. Böyle şey olur mu? Age, sayfa 319. Görüldüğü gibi Atatürk, tarımsal gelişime çok büyük bir önem vermiş, bunun için de köylünün, çiftçinin, bilim ve tekniğin son imkanlarından yararlanması gerektiğini belirtmiştir. Tarımsal üretimin arttırılması için fenli, makinalı tarım yapılmasını, ürünlerin sürümünü sağlamak için kara ve demir yollarını ve taşıt araçlarının geliştirilmesini istemiştir. Genç Cumhuriyet'in tarım politikası 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihleri arasındaki İzmir İktisat Kongresi'nde belirtilmiştir. Kongreye katılan 1135 delegesinin 425'i çiftçidir. Afet İnan, İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 4 Mart 1923 Ankara 1989 sayfa 19. İktisat Kongresi kararlarında çiftçi ve tarım konusuna tam 95 madde ayrılmıştır. Öncelikle köylünün belini büken aşar vergisinin kaldırılması istenmiştir. Ayrıca Ziraat Bankası aracılığıyla köylüye kredi sağlanması, yol vergisinin kaldırılması kararlaştırılmıştır. Yabancılara toprak satışının yasaklanması istenmiştir. Devletin çiftçiye her konuda yardım etmesi, araç, gereç ve tohum sağlaması, zararlarla mücadeleye destek olması talep edilmiştir. Çiftçinin eğitilmesine ağırlık verilmesi, tarım okullarının kurulması, üreticiye tarım bilgisi veren dergi, kitap ve kitapçıkların bedelsiz olarak verilmesi, orduda askere de uygulamalı tarım derslerinin verilmesi öngörülmüştür. Bakınız Ozan Kaya, AGE sayfa 253. 1932'de Tarım Eğitimi Kongresi'nde köy öğretmenlerinin aynı zamanda iyi birer tarımcı olmaları öngörülmüştür. Ayrıca örnek çiftlikler kurulması, bazı devlet çiftliklerinde tarım eğitimi verilmesi, orduda tarım öğretimi yapılması gibi önlemler üzerinde durulmuştur. AGE sayfa 263. Atatürk, Cumhuriyet'in tarım politikasını şöyle açıklamıştır. Milli ekonominin temeli tarımdır. Bunun içindir ki tarımda kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar bu amaca yayılmayı kolaylaştıracaktır. Fakat bu çok önemli işi isabetli amacına ulaştırabilmek için ilk önce ciddi etütlere dayalı bir tarım politikası tespit etmek ve onun içinde her köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek tatbik edebileceği bir tarım rejimi kurmak lazımdır. Bu politika ve rejimde yer alabilecek başlıca önemli noktalar şunlar olabilir. Bir defa memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha önemli olan ise bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın hiçbir sebep ve suretle bölünemez bir nitelikte olması, büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliği, arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus yoğunluğuna ve toprağın verim derecesine göre sınırlandırılması lazımdır. Küçük, büyük bütün çiftçilerin iş makinelerini artırmak, yenileştirmek ve korumak önlemleri vakit geçirmeden alınmalıdır. Memleketi iklim, su ve toprak verimi bakımından tarım bölgelerine ayırmak gerekir. Bu bölgelerin her birinde köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutacakları verimli, modern, pratik tarım merkezleri kurulmalıdır. Gerek mevcut olan ve gerekse de bütün memlekette tarım bölgeleri için yeniden kurulacak tarım merkezlerinin kesintiye uğramadan tam verimli olarak faaliyetlerini şimdiye kadar olduğu gibi devlet bütçesinden ağırlık vermeksizin kendi gelirleriyle kendi varlıklarının idaresini ve gelişmesini sağlayabilmeleri için bütün bu kurumlar birleştirilerek geniş bir işletme kurumu oluşturulmalıdır. Bir de başta buğday olmak üzere bütün gıda ihtiyaçlarımızla sanayimizin dayandığı çeşitli ham maddeleri temin ve dış ticaretimizin esasını oluşturan çeşitli ürünlerimizin ayrı ayrı her birinde miktarlarını artırmak, kalitesini yükseltmek, üretim masraflarını azaltmak, hastalıkla uğraşmak için gereken teknik ve yasal her önlem zaman geçirilmeden alınmalıdır. Buna göre Atatürk'ün belirlediği Cumhuriyet'in tarım politikasının temel ilkeleri şunlardır. Tarım, milli ekonominin temelidir. Tarımı geliştirmek için köylere kadar planlı ve programlı çalışmalar yapılmalıdır. Önce bilimsel incelemelere dayalı, pratik ve kolay uygulanabilir bir tarım politikası ve tarım rejimi belirlenmelidir. Ülkede topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Toprak reformu yapılmalıdır. Tarım arazileri nüfus yoğunluğuna ve toprağın verim derecesine göre sınıflandırılmalıdır. Makinalı tarıma geçilmelidir. Ülke, iklim, su ve toprak verimi bakımından tarım bölgelerine ayrılmalıdır. Bu bölgelerde köylüye örnek olacak pratik tarım merkezleri kurulmalıdır. Tarım merkezleri birleştirilerek geniş bir işletme kurumu oluşturulmalıdır. Başta buğday olmak üzere bütün gıda ihtiyaçlarıyla sanayinin dayandığı çeşitli ham maddeleri sağlamak ve dış ticaretin esasını oluşturan çeşitli ürünlerin ayrı ayrı her birinde miktarlarını artırmak, kalitesini yükseltmek, üretim masraflarını azaltmak, hastalıkla uğraşmak için gereken teknik ve yasal her önlem zaman geçirilmeden alınmalıdır. Atatürk, devlet, temel unsur olan çiftçiyi ve çobanı kuvvetlendirmek mecburiyetindedir. Bunu kuvvetlendirmek de öyle lafla olmaz. Kuvvetlenmesi arzuya layıktır demekle de olmaz. İlmin, fennin ve asrın gerektirdiği vasıta ve araçlara fiilen işe girişmek lazımdır. Koca Türk, AGE sayfa 317 diyerek köylü ve çiftçi ve tarım konusunda çok önemli adımlar atmış, gerçek anlamda bir tarım devrimi yapmıştır. Atatürk Cumhuriyeti'nin köylü, çiftçi ve tarım konusundaki o önemli adımlarından bazıları şunlardır. Tarım Bakanlığı kurulmuştur. 1925'te köylüden, çiftçiden alınan aşar, öşür vergisi kaldırılmıştır. 1932'de Tarım Eğitimi Kongresi düzenlenmiştir. Örnek çiftlikler kurulmuştur. Tarım ve hayvancılığı desteklemek için Ziraat Bankası yeniden düzenlenmiştir. 442 sayılı köy kanunu çıkarılmıştır. 682 sayılı her nevi fidan ve tohumların meccanen tevzi ve devlet uhdesinde bulunan arazinin fidanlık ihdası için ziraat vekaletine ve idari hususiyetlere bila bedel tevzi hakkında kanun çıkarılmıştır. 3242 sayılı göçmenlerde nakledilenlere ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemlik dağıtılması hakkında kanun çıkarılmıştır. Bu kanunlar doğrultusunda fidan ve tohumlar köylüye parasız dağıtılmıştır. Metin Aydoğan, Türkiye üzerine notlar 1923-2005, 14. baskı İzmir 2005, sayfa 66. Köylüye süne böceğine dirençli buğday tohumu, 6 çeşit çeltik tohumu dağıtılmıştır. 1930'da çıkarılan 1710 sayılı kanunda çiftçiye 3 milyon liralık yardım yapılmıştır. 1926'da çıkarılan 852 sayılı kanunla traktör kullanan çiftçilere ekonomik ve teknik yardım desteği verilmiştir. 1797 sayılı kanunla pulluk başta olmak üzere tarım makineleri üreten işyerleri desteklenmiştir. Çok kısa bir sürede traktör sayısı 183'ten 2000'e çıkmıştır. Tarih 4. Kemalist Devrimin Tarih Dersleri 3. baskı İstanbul 2001 sayfa 282. 94 sayılı İslah-ı Hayvanat Hayvanları İyileştirme Kanunu çıkarılmıştır. AGE sayfa 317-318. 1928'de Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu çıkarılmıştır. Pendik ve Erzincan'da bakteriyoloji laboratuvarları kurulmuştur. Ankara ve Mardin'de serum kurumları kurulmuştur. Ankara Tavukçuluk Enstitüsü kurulmuştur. 1924'te Zirai İtibar Birlikleri Kanunu çıkarılmıştır. 1929'da Tarım Kredi Kooperatifleri kurulmuştur. Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu'na göre teminat, güvence gösterecek malı olmayan çalışkan ve girişimci çiftçilerin kişisel itibar üzerinden masrafsız ve kefilsiz kredi bulabilmeleri amaçlanmıştır. Böylece krediyi köylünün ayağına götürme uygulaması başlatılmış ve büyük bir başarı elde edilmiştir. 1929-1932 arasındaki 3 yılda 51.500 köylünün 2,5 milyon lira sermaye ve 532 bin lira ihtiyat akçesi ile ortak olduğu 572 kredi kooperatifi kurulmuştur. Tarih 4, sayfa 291. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulmuştur. Ankara Yüksek Veterinerlik Enstitüsü kurulmuştur. Kayseri Yonca Tohumu Temizleme Kurumu kurulmuştur. Eskişehir Kurak Arazi Tarımı İstasyonu kurulmuştur. Bursa İpek Böcekçiliği Enstitüsü kurulmuştur. Ankara, Diyarbakır, Edirne ve Erzincan İpek Böcekçiliği Okulları kurulmuştur. Erzincan, Kastamonu, Konya, Çorum, Sivas, Erzurum, Edirne ve Kepsut'ta ziraat okulları kurulmuştur. Tarih 4, sayfa 285-286. Tarım eğitimi için yurt dışına 74 öğretmen gönderilmiştir. 1934'te İskan Kanunu çıkarılmış ve topraksız köylüye toprak dağıtımına başlanmıştır. 2008-34 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkında kanun çıkarılmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmuştur. Devlet Üretme Çiftlikleri kurulmuştur. Ozan Kaya, AGE, sayfa 263. Halk evleri ve halk odalarında tarım şubeleri kurulmuştur. Köy yolları yapılmıştır. 1923-1926 yılı arasında 27.850 km köy yolu açılmış, onarılmış ve düzeltilmiştir. Aydoğan, AGE, sayfa 73. Tohum İslah İyileştirme İstasyonları kurulmuştur. Eskişehir ve Halkalı'da patates, Adapazarı'nda mısır, Adana'da pamuk çiftçisine hizmet edecek tohum ıslah istasyonları kurulmuştur. Köylüye faizsiz ve uzun vadeli kredi verilmiştir. Osmanlı'da Ziraat Bankası'nın çiftçiye açtığı kredinin üst sınırı hiçbir zaman ödenmiş sermayenin %30'unu geçmemişken bu oran Kurtuluş Savaşı sırasında %53'e, Cumhuriyet döneminde ise %136'ya çıkarılmıştır. Osmanlı döneminde 1888'den 1920'ye kadar 32 yıl içinde köylüye verilen borç toplamı 22 milyon lirayken Kurtuluş Savaşı sırasında yokluk ve yoksulluk içinde 3,5 yıl içinde çiftçiye 7 milyon lira kredi verilmiştir. 1923-1933 arasındaki 9 yılda ise çiftçiye, köylüye verilen kredi miktarı 121 milyon liraya çıkmıştır. Tarih 4, sayfa 289. Ülkedeki iklim koşullarını sürekli inceleyip tarımcıları önceden uyarmak için 101 ayrı bölgede meteoroloji istasyonları açılmıştır. Pamuk istasyonları kurularak kaliteli ve bölgelere uygun pamuğun yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Adana Tohum İslah İstasyonu'nun ürettiği Türk pamuk tohumu 2 yıl içinde Çukurova'da ince dokumaya elverişli pamuk üretiminde kullanılmıştır. Bu başarı üzerine aynı çalışma Ege bölgesine yönelik olarak Nazilli'de de başlatılmıştır. Tarih 4, sayfa 284. Nazilli'de üretilecek pamukların değerlendirilmesi için Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası kurulmuştur. 1937. Öğretmenler ve doktorlar katır sırtında dağ köylerine giderek insan ve hayvan hastalıklarının kökünü kazımıştır. Turgut Özakman, Cumhuriyet, Türk Mucizesi, 2. kitap, 22. baskı, Ankara, 2010, sayfa 665. Köy eğitmenleri okuma yazma oranı 1/2 olan köylere giderek hem köylülere okuma yazma öğretmiş hem de ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel konularda temel bilgiler vermiştir. 1938'de Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmuştur. Aralık 1938'de 1. Köy ve Ziraat Kongresi açılmıştır. Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, Cilt 4, İstanbul 2000, sayfa 1410. Şevket Süreyya Aydemir, Atatürk'ün genç cumhuriyetinin köylü, çiftçi ve tarım konusunda yaptıklarını şöyle özetlemiştir. Çarklar işledi. 1923'ten 1938'e kadar köylüye 200.162 liralık pulluk dağıtıldı. 1933'ten 1934 senesine kadar Yüksek Orman Mektebi 166 mezun verdi. 3 yerde birer Orta Ziraat Mektebi ve 1933'te Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüleri açıldı. Bu arada 3204 sayılı kanun Orman Umum Müdürlüğü'nü hükmü şahsiyet haline getirdi ve 1938'e kadar 2 orman reviri kuruldu. CHP'nin 15. yıl kitabından nakledilen Şevket Süreyya Aydemir, 2. Adam, Cilt 2, 7. Baskı, İstanbul 2000, sayfa 321. Benoît Meşen, Cumhuriyet'in tarım konusundaki başarısını şöyle anlatmıştır. Kara ve demir yolu şebekeleri ıslah edilir edilmez ve toprak mahsullerinin sevkine fazla imkanlar görülür görülmez, Türk köyleri terk edilmiş arazilerini de işlemeye ve tarım yöntemlerini hissedilecek şekilde ıslaha başladılar. Ağaç sabanların ve hayvan harmanlarının yerini makineli düğenler ve traktörler aldı. Bir takım gelişigüzel tarla, vaktiyle sapsarı renkteki hububat yığınları haftalarca hava tahribatına bırakılan yerlerde devlet siloları yükseldi. Binlerce senelerden beri kuraklıktan inleyen yerlere yeni sistem sulama kanalları ile su akıtıldı. 15 bin çeşme yapıldı ve halkın kullanımına sunuldu. Tarım kooperatifleri arttı. Doğrudan doğruya başbakanlığa bağlı ve bütçeden tahsilatlı iki komisyon faaliyete geçti. Bunlar köylünün sağlık şartlarını iyileştirmeye memur oldular. Komisyondan birisi iskan işleriyle, diğeri de köylerin savaşlarda kaptıkları hastalıklarla uğraştılar. Benoît Meşen, Kurt ve Pars, çeviri Ahmet Çuhadar, 2. baskı, İstanbul 2001, sayfa 251. Cumhuriyet'in başarılı tarım politikası ve Atatürk'ün örnek çiftlikler projesi sonucunda bakımsız ve perişan çiftlikler her bakımdan geliştirilmiş, insan ve hayvan hastalıkları azaltılmış, çocuk doğumu artmış ve modern tarım yöntemleriyle çok daha fazla ve çok daha kaliteli ürün alınmıştır. Öncelikle bataklıklar kurutularak hem hastalıklar önlenmiş hem de yeni tarım alanları oluşturulmuştur. Bu amaçla Hollandalı uzmanlardan yararlanılmıştır. August R. von Kral, Kemal Atatürk'ün Ülkesi, Modern Türkiye'nin Gelişimi, çeviri S. Eriş Ülger, İstanbul 2010, sayfa 88. 1924 yılında Adana pamuklarına zarar veren pembe kurtla mücadele edilmiştir. Özellikle güney illerini işgal eden çekirge sürüleri yok edilmiştir. 1927 yılında güney sınırlarımıza yaklaşan çekirge sürülerine karşı 586 bin dönüm arazi çinko levhalarla kapatılmıştır. Sürme ve rastlık hastalıklarına, portakal parazitlerine, zeytin sineklerine karşı devamlı bir mücadele yürütülmüştür. Batı güney illerinde buğdaylara musallat olan süne böceği ile mücadele edilmiştir. Tarih 4, sayfa 287. Kıbrıs ve İtalya'dan tohumluk buğday getirilerek halka dağıtılmıştır. Yine aynı şekilde pirinç üretimini iyileştirmek için de 6 tür çeltik tohumu getirilerek halka dağıtılmıştır. AGE sayfa 281. Zararlarla bilimsel yöntemlerle mücadele edebilmek için İzmir ve Adana'da uzmanlarca idare edilen mücadele istasyonları kurulmuştur. AGE sayfa 287. Pamuk üretimi ve kalitesi artırılmıştır. Bu amaçla çok sayıda Amerikalı ve bir Belçikalı uzmanın görüşlerine başvurulmuştur. Pamuk üretimi 1936'dan başlayarak 24 bin balyaya yükseltilmiştir. Amerika'dan en kaliteli tohum getirilerek köylüye dağıtılmıştır. Adana Seyhan Irmağı'nın Suludova'daki ve İzmir'deki uygulamalar çok başarılı olmuş. İmroz Adası'nda, Çanakkale'de, Balıkesir ve çevresinde ve Kars'ta pamuk üretim alanları oluşturulmuştur. AGE sayfa 86-87. Bağcılık ve bahçecilik geliştirilmiştir. Yabancı alkollü içkilerin dış alımının kısıtlanmasından sonra bağcılığa önem verilmiştir. Ayda ortalama 800 bin ton olan toplam üretimin yarısı içecek ve şarap üretiminde kullanılmak üzere üzüm suyuna ayrılmış, diğer yarısı ise kuru üzüm olarak işlenmiştir. AGE sayfa 87. 1936'da Rize ve Trabzon'da çay üretimine, Samsun ve Turhal yakınında da soya üretimine başlanmıştır. AGE sayfa 86. 1924 yılında çıkarılan bir kanunla Rize ve Borçka dolaylarında fındık, portakal, limon, mandalina ve çay tarımı teşvik edilmiştir. Bu kanunun amacı halka çalılıkları ve kuru ağaçları söktürerek yerine bahçe yaptırmaktır. Bu kanun bir taraftan bu gibi arazi sahiplerine çalılıkları temizlemek zorunluluğu yüklediği gibi diğer taraftan da hükümeti bahçe yapacakların ihtiyaç duyacağı fidanları yetiştirmek ve parasız dağıtmak için fidanlıklar kurmaya mecbur kılmıştı. 3 yıl için çıkarılan kanun daha sonra 3 yıl daha uzatılmıştır. Tarih 4, sayfa 283. Hayvancılığı geliştirmek için hayvanları iyileştirme kanunu çıkarılmıştır. Bu doğrultuda önce hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmiştir. Yılda 600 bin lira maddi zarara yol açan sığır vebasına karşı aşı bulunup çoğaltılmıştır. Sığır vebası 10 yıllık bir mücadele sonunda 1932 yılında tamamen yenilmiştir. Tarih 4, sayfa 316. İnsanlara da geçen şarbon hastalığına karşı aşı bulunmuş ve her yıl 300 bin hayvan aşılanmıştır. AGE sayfa 317-318. Daha sonra yabancı hayvan türlerinden yararlanılmış, Macar uzmanların gözetiminde at yetiştirilen haralar oluşturulmuştur. Karacabey, Bursa, Eskişehir ve Ankara'da oluşturulan örnek haralarda ve Trakya, Sivas ve Doğu'daki birkaç örnek hayvan çiftliğinde çok başarılı modern hayvancılık yöntemleri uygulanmıştır. R. von Kram, AGE sayfa 88. Ayrıca hayvancıların aşı ve veteriner gereksinimleri ücretsiz karşılanmıştır. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Eskişehir, Kırklareli, Kayseri, Adana, Diyarbakır, Sivas, Erzurum ve Kars'ta hayvan pazarları açılmış, hayvanların pazarlamasına ve taşınmasına yardım edilmiştir. Veterinerlerin çalışma koşulları iyileştirilmiş, Pendik ve Erzincan'da bakteriyoloji laboratuvarları, Ankara ve Mardin'de serum kurumları açılmıştır. O döneme dek yurt dışından getirilen 36 tür aşı ve serumun tümü Türkiye'de üretilmiştir. Tarih 4, sayfa 318. 1928'de Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun, 1931'de çıkarılan 517 maddelik çok kapsamlı bir Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesi ile tüm ülkeye yayılmıştır. Bu uygulama o dönemde birçok gelişmiş Batı ülkesinde bile olmayan çok ileri bir uygulamadır. örnek ahır planları geliştirilmiş, Meral ıslahına önem verilmiş, Doğu Anadolu'ya hizmet için Kayseri Yonca Tohumu Temizleme Kurumu açılmıştır. Tavukçuluğu geliştirmek için Ankara'da Tavukçuluk Enstitüsü kurulmuştur. Aydoğan, Atatürk ve Devrimi 2, sayfa 305. Hububat, pamuk, patates gibi önemli tarım ürünlerinin iyileştirilmesi için araştırma, geliştirme kurumları oluşturulmuştur. Örneğin kuraklığa dayanıklı temiz hububat tohum cinslerini araştırmak için Eskişehir ve Halkalı'da, patates ve mısır için Adapazarı'nda, pamuk için Adana'da tohum iyileştirme istasyonları açılmış ve Eskişehir'de kurak arazi ziraati istasyonu Dry Farming kurulmuştur. Tarih 4, sayfa 284. Balıkesir ve Çanakkale'de merinos koyunu yetiştirilmeye başlanmıştır. R. von Kral, AG, sayfa 88. Geçmişte çok yaygın olan ama savaşlar nedeniyle bitme noktasına gelen ipek böcekçiliği yeniden canlandırılmıştır. Hükümet özellikle Bursa, Menderes Ovası, Diyarbakır ve Doğu Anadolu'da ipek böceği üretme çiftlikleri kurmuştur. Bursa ve Denizli'de de kurulan ileri düzeydeki teknik okulların laboratuvarlarında kaliteli ipek üretimi için çalışmalar yapmıştır. AG sayfa 89. En çok ipek yetiştirilen Bursa Mustafa Kemal Paşa'da dut fidanı yetiştirmek için bir dut fidanlığı yapılmıştır. Doğu illerinde ipek böcekçiliğinin ilerlemesi için Erzincan'da da bir dut fidanlığı yapılmıştır. Tarih 4, sayfa 283. Şam fıstığı tarımını geliştirmek için Antep'te de bir fıstık fidanlığı kurulmuştur. AG sayfa 284. Bağcılığı geliştirmek için Erenköy fidanlığı iyileştirilmiş ve Bilecik, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Ankara'da fidanlıklar kurulmuştur. AG sayfa 284. Genç Cumhuriyet sadece yoksul Anadolu köylüsünün, çiftçisinin sorunlarıyla değil, 1924'ten itibaren mübadele ile Anadolu'ya gelen yoksul göçmenlerin sorunlarıyla da uğraşmak zorunda kalmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'da evsiz barksız kalmış insanlara bu evsiz barksız göçmenler de eklenince 118.2 milyon liralık bütçeye sahip Genç Cumhuriyet'in karşı karşıya kaldığı sorunun boyutu çok daha iyi anlaşılacaktır. Kurtuluş Savaşı sırasında 830 köy tümüyle 930 köy kısmen düşman tarafından yakılmıştı. Yanan bina sayısı 114.408, hasar gören bina sayısı ise 11.404'tür. Feridun Ergin, Ali İktisat Meclis Raporları, Yaşar Eğitim Kültür Vakfı Yayınları, numara 1, sayfa 19. Uşağın 3'te 1'i, Alaşehir'in tümü, İzmir'in önemli bir bölümü yakılmıştır. Manisa'nın 18.000 yapısından yalnızca 500 ayakta kalmıştır. Lord Kinross, Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, çeviri Necdet Sender, 12. baskı, İstanbul 1994, sayfa 375. Göçmenlere ve evleri yıkılmış olanlara yiyecek ve giyecek verilmiş, felaket zedelere ordunun hayvanları dağıtılmıştır. Bu insanlara gıda stokları tohumluk olarak dağıtılmıştır. Ziraat Bankası'ndan para yardımı yapılmıştır. Evleri yıkılanlar devlet dairelerinde barındırılmıştır. Toplam nüfusu 38.030 olan 6.538 aile yeni konuta kavuşturulmuştur. Göçmenlere 7.618 ton gıda, 22.501 çift öküz, 27.501 adet tarım aleti ve marinası dağıtılmıştır. Kırsal alanda 19.279 ev tamir edilmiş, 4.567 ev yeniden yapılmış ve 66 yeni köy kurulmuştur. 6.321 parça arsa ve 1.567.000 dönüm tarla, bağ ve bahçe verilmiştir. Ergin, AG, sayfa 20. Genç Cumhuriyet'in tarım devrimi son derece başarılı olmuştur. İşte bazı rakamlar. Türkiye'de ekilen arazi sattı 1925'te 1.829.000 ton iken 1938'de 6.802.000 tona, 1953'te 13.561.000 tona çıkmıştır. Artış oranı %1600'dür. Meşen, AG, sayfa 252. Pamuk ekimine ayrılan arazi 1925'te 45.000 hektar iken 1938'de 249.000 hektara, 1952'de 670.000 hektara yükseltilmiştir. AG, sayfa 252. Pamuk üretimi 1920'de 20.000 tondan 1927'de 120 bin tona, 1952'de 165 bin tona çıkmıştır. Meşen, Age, sayfa 252. Tütün üretimi 1923'te 20.500 tondan, 1927'de 64 bin tona çıkmıştır. Ergin, Age, sayfa 24. Aydoğan, Age, sayfa 301. Üzüm üretimi 1923'te 37.400 tondan, 1927'de 40 bin tona çıkmıştır. Ergin, Age, sayfa 24. Aydoğan, Age, sayfa 301. Buğday üretimi 1923'te 972 tondan, 1939'da 3.636 tona çıkmıştır. Yahya Tezel, Cumhuriyet Dönemi'nin İktisadi Tarihi, 3. Baskı, İstanbul, 1994, sayfa 354. Aynı dönemde 145 bin ton zeytin, 40 bin ton fındık, 28 bin ton incir üretilmiştir. Ergin, Age, sayfa 24, Aydoğan, Age, sayfa 302. 1923'te 15 milyon olan koyun sayısı 23 milyona, 4 milyon olan sığır sayısı ise 9 milyona ulaşmıştır. Mustafa Kaymakçı, bu rakamlar tam Yılmaz Özdillik, www.odatv.com, 2 Kasım 2010. Şirket Süreyya Aydemir'in verdiği rakamlar da tarımdaki büyük artışı doğrulamaktadır. 1923'te Türkiye'nin tütün üretimi 26 bin tondu, 1926'da bu miktar 54 bin tona çıktı. Harpten önce 150 bin balya olan pamuk üretimi 1923'te 90 bin balyaya düşmüş. Fakat 1926'da Çukurova'daki olumsuz durum hesaplanmazsa 1925 hesaplarına göre 110 bin balyaya kadar yükselmişti. Eski bir üretim maddesi olan afyon harpten önce 10 bin sandığa kadar çıktıktan sonra 1923'te 2200 sandığa kadar düşmüş fakat 1926'da 4400 sandığa kadar yükselmişti. Ege'nin özel bir üretimi olan kuru üzüm en düşük seviyesini 1920'de 18 bin ton olarak kaydettikten sonra 1923'te 36 bin tona varmış, 1926'da gene bu seviyeyi muhafaza etmişti. Kuru incir 1922'de 6200 tona kadar düştü. Halbuki harpten önce ortalama 20 bin tondaydı. 1926'da 27 bin tona yükseldi. Yıllara göre değişen fındık üretimi de barış yapılınca harekete geldi ve bolluk senesi olan 1925'te 50 bin ton ve müteakip azlık senesi olan 1926'da da 16 bin ton olarak o zamanki normal seviyelerine gelişti. Şevket Süreyya Aydemir, 2. Adam, Cilt 1, 9. Baskı, İstanbul, 1999, sayfa 351. Atatürk döneminde 1923-1929 yılları arasında tarımsal üretimin yıllık büyüme hızı %8,9'u bularak milli gelir büyüme hızını %8,6 geçmiştir. 1930-1939 yılları arasında küresel kapitalizmin yaşadığı büyük buhranın olumsuzluğuna karşın Türk tarım kesimi büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde tarımda yıllık büyüme hızı %5,1 olarak gerçekleşmiştir. En büyük cumhuriyet mucizelerinden biri tarımda gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyetin başarılı tarım politikaları sonucunda tarımsal üretim çok ciddi miktarda artmıştır. Türkiye öncelikle un, şeker ve bezde dışa bağımlılıktan kurtulmuştur. Köylü üzerinde ağa ve beylerin egemenliği giderek azalmıştır. 1936 yılında Atatürk bir çiftçi olarak İçel'in Tekir köyünde 36 çiftçi ile beraber 2008-36 sayılı yasaya göre bir tarım kredi kooperatifi kurmak için 30 Haziran 1936 günü Silifke Ziraat Bankası'na başvurmuştur. Sağdaki belge o başvurunun kabul edildiğini göstermektedir. Soldaki belgede ise Atatürk'ün Silifke Tekir'de kurulan ilk tarım kredi kooperatifinin bir sayılı ortağı olması münasebetiyle kendisine telgraf çeken dönemin Ekonomi Bakanı Celal Bayar'a verdiği yanıt yer almaktadır. Atatürk, kooperatifinin bir numaralı kurucu üyesi olarak kooperatif kuruluş işlemlerinin tamamlandığını kendisine bildiren zamanın başbakanına bir telgrafla şu yanıtı vermiştir. Tarım kredi kooperatiflerinin ilki olan Tekir Kooperatifi'nin bittiğini sevinerek öğrendim. Bu kooperatifte bir sayılı üye olarak bulunmamı muhabbetle yad etmenize teşekkür ederim. Tarım kredi kooperatiflerinin bütün yurdu kaplamasını başarı gayretlerinizden bekliyoruz. Atatürk'ün tamim, telgraf ve beyannameleri Cilt 4, Ankara 1964, sayfa 576. Savaş yorgunu Türkiye, başarılı tarım politikaları sonunda arpa ve yulafa ek olarak buğday da ihraç etmeye başlamıştır. R. von Kral AG sayfa 85. Türkiye bira üretiminde kullanılmak üzere Almanya'ya arpa, İtalya'ya arpa ve yulaf, Almanya, Belçika, İtalya ve İsviçre'nin yanı sıra daha düşük miktarlarda da olsa başka ülkelere de buğday dış satımı ihracı yapmıştır. AG sayfa 86. Düyun-u Umumiye'ye bağlı reji idaresinin 1925'te satın alınmasından sonra uygulanan başarılı tütün politikası sonunda 1928'de toplam tütün üretiminin %70'i, fındık üretiminin %52'si dış satıma ihracata ayrılmıştır. Tezel, AG, sayfa 358. 1926'da 1,5 milyon lira olan dış alım, ithalat, 1927'de 0,9 milyon liraya düşmüştür. 1930'da buğday dış alımına gerek kalmamıştır. O günlerde bu durumdan önce buğdayı bile dışarıdan alıyorduk. Şimdi ipekliği memlekette yapıyoruz diye övünç duyulmuştur. Ergin, AG, sayfa 24. Tarımda ortaya çıkan bu olumlu gelişmelerde üretici merkezli, çağdaş tarımsal politikalara ağırlık verilmesi, fiyat ve vergi değişkenleri yoluyla çiftçiler lehine kaynak yaratılması oluşturulan deneme ve araştırma istasyonları ve Anadolu'nun erkek nüfusunun yeniden toprağa dönmesine olanak veren barış ortamının sağlanması gibi nedenler etkili olmuştur. Kaymakçı AGM. Atatürk Cumhuriyeti bütün bu devrimci adımlarla köylüyü gerçekten de milletin efendisi yapmaya çalışmıştı. Ancak yüzyılların ihmali, kemikleşmiş feodal ilişkiler ve Atatürk'ten sonra devrimin yarım kalması gibi nedenlerle bu konuda istenilen sonuç elde edilememiştir. İkinci ayrımın sonu sayfa 44.